Ahmet, İhsan Oktay Anar.
Ayrım 25.
Abu Zer Reis az sonra seyir güvertesindeydi. Feneri yakmadığı için kendisini azarlayan Diyavol Paşa Hazretlerine şunları söylüyordu. Ama efendim, sen dedin ne yap et o üç kalyondan kurtul diye. Ben de feneri söndürdüm. Karanlıkta bizi göremediler ve izimizi kaybettirdik. Efendimiz ise, demek sana ne yapıp et dedim ha? Bir korkağın yapıp edecekleriyle, yürekli ve efendi birinin yapıp edecekleri arasında nasıl bir fark olduğunu anlaman için, bizzat yürekli ve efendi olman icap eder dedi. Yazıklar olsun sana. Ama çok üzülme. Sana ceza vermeyeceğim. Çünkü sende bu gemideki hiç kimsede bulunmayan bir meziyet var. Bu lafı duyunca Abu Zer Reis gülümseyecek oldu ama kaptan efendimiz sözüne şöyle devam etti. Sendeki meziyetin adı alçaklık. Evet, topçular, tüfekçiler, gabyarlar, yelkenciler, marangozlar bu gemiye ne kadar lazımsalar, senin gibi bir alçak da amata o kadar lazım. Zabitler arasındaki yegane alçak sen olduğun için bu üstün meziyetinden dolayı yevmiyeni 45 akçeden 95 akçeye çıkarıyorum. Bu parayı da mürettebatın ücretlerinden keseceğim. Aldığın parada günde yarım akçe kazanan 13 yaşındaki bir aylakçının da payı olacak. Gemiciler bu hesaba sevinmişlerdi. Geceliğin feneri söndürülmüş bir gemide olmak şerefsizliğini yevmiyelerinden kesilecek az bir parayla üzerlerinden atmışlardı. Alçaklık konusunda onlar olsa olsa hevesliydiler. Ama Abu Zer Reis bu iş için para alıyordu. Dolayısıyla gerçek şerefsiz oydu. Gemi hekimi İbrahim Bey sinir buhranı geçirdiği için kamaradan çıkması yasaklanan Kırbaç Süleyman'ı, Diyavol Paşa Hazretlerinden aldığı emir gereği muayene ediyordu. Mürettebat böyle bir hastalığı hiç de hoş karşılamazdı. Onlara göre en erdemli illet kurşun ya da kılınç yarası, en rezili ise sinir zayıflığıydı. Süleyman'ın yüzü öfkeden kıpkırmızı kesilmişti. Eğer istese gemi hekiminin suratına tokadı basıp onu kapı dışarı edebilirdi. Fakat aynı zamanda saygı beslediği İbrahim Bey emir kuluydu ve muayene sonucunu kaptana bildirmekle yükümlüydü. Hekim gerçi bir sağlık sorunu çıkmayacağını biliyordu ama yine de içinde Süleyman'ın idrarının bulunduğu şişeyi muşamba fenere tutup rengine baktı. Ardından şişeyi burnuna götürüp içindekini uzun uzun kokladı. Olağan dışı bir şey henüz bulamamıştı. Göz kapaklarını parmağıyla kaldırıp Süleyman'ın gözlerine, ardından da dilinin rengine baktı. Hiçbir hastalık belirtisine rastlayamamıştı. Fakat İbrahim Bey kaptan efendimizden korkardı. Bu yüzden ona eli boş gitmesi doğru olmayacaktı. Umudu son denemedeydi. Ünlü hekim İbn Sina'nın bir usulünü uygulamak istiyordu. Bunun için kum saatini ters çevirdikten sonra Süleyman'ın bileğini kavrayıp nabzını buldu. Süleyman'a erkek dedi ve küçük kum saati boşaldıktan sonra nabzının 50 olduğunu fark etti. Kadın dediğinde ise nabız dakikada 60 kez atmaya başlamıştı. Sonunda hokkasını kalemini çıkarıp Diyavol Paşa'ya sunulmak üzere Süleyman'ın her bir kelimeye verdiği tepkiyi gösteren şöyle bir cetvel hazırladı. Kelime erkek, nabız 50, kadın 60, navarin 70, navarinli kadın 90, nurfeza 90, safinaz 90, ferahfeza 90, mihriban 90, aliye 120, ölüm 140, ölümsüzlük 160. Bu sırada dışarıda teyakkuz borusu çaldı ve köz gümbür gümbür gümbür demeye başladı. İbrahim Bey aletlerini ve kağıtlarını toplarken Süleyman Reis kameradan çıkmaya yeltendi ama dışarı adımını tam atmıştı ki hemen kapı önünde bekleyen iki yeniçeri tarafından durduruldu. Yeniçerilerden kıdemli olanı reisin gözündeki öfkeyi okur okumaz ona "Kameradan çıkmayacaksın ağam" dedi. "Biz böyle emir aldık." Emir aldık mı uyarız. Sen de kaptanın bütün emirlerine uymaya mecbursun. Zor kullanırsan biz de zor kullanırız. Sen zararlı çıkarsın. İyisi mi kamerana dön de rahatına bak. Bize fuzuli işler çıkarma. Gökyüzündeki yağmur bulutları sanki denizin üzerine çökmüştü. Sabah olmuştu ama hava kapalıydı. Yıldız tarafından esen rüzgarla apaz seyri yapan Ahmet'in gözcüleri, kıble tarafında kalyoncularla dolu iki fırkateyn görmüşlerdi. Ahmet'a doğru orsalayan bu teknelerin her birinin 28 topu vardı. Grandi direğindeki gözcü sevinçle bağırdı. Sancak Pruva'da iki fırkateyn. Kırmızı üzerine ay ve yıldızlı sancakları var. Bunlar bizden. Fakat fırkateynlerden biri Ahmet'a işaret vermek yerine kırmızı sancak çekti. Taarruz işaretiydi bu. Bu yüzden Abuzer Reis Efendimiz'e, "Efendim," dedi, "bunlar bizden ama taarruz işareti verildi. Herhalde yanlış sancak çektiler. Üstelik toplarını salya etmişler. Ne yapalım?" Kaptan Efendimiz, "Bizim sancaklarımızı taşımaları, bizim gibi giyinmeleri onları bize dost yapmaz," dedi. "Savaşta ne yapılması gerekiyorsa onu yapacağız." Bu sırada öndeki fırkateynin baş topları ateşlendi ve güllelerden biri denize düşerken, diğeri Ahmet'in bodoslamasına çarpıp sekti. Hal böyle olunca kaptan seyir güvertesinden Ahmet'in mürettebatına bağırdı. "Güverteye kum dökün, yangına karşı her tarafı ıslatın, fıçılarda su bulundurun, filikaları mayna edip kıç taraftan çekin, toplar doldurulup salya edilsin. Az sonra yağmur atıştırmaya başlayacak, bu bizim lehimize. Emrimle istinga etmeye hazır olun." Topçu çavuşları, tüfekçiler ve gabyarlar şaşırmışlardı. Hoşnutsuz suratlarına bakılırsa her an isyan edebilirlerdi. Nitekim bir gabyar, "Onlar bizim sancaklarımızı taşıyorlar," dedi. "Bize saldırıyorlar ama onlar bizim din kardeşlerimiz. Onlarla nasıl savaşırız? Müminlerin mi kanını dökeceğiz?" Diyavol Paşa Hazretleri, "Hayır, asla," diye haykırdı. "Bizler Allah'ın emrini yerine getireceğiz. Bakara suresinin 197. ayetinde ne yazıyor bilen var mı?" Çukur güvertedekiler susuyorlardı. Ama ihtiyar bir marinel çıkıp ayeti ezberden okudu. "Femen iteda aleyküm fatedü aleyhi bi misli ma teda aleyküm." Ardında herkesin anlaması için Arapçadan çevirdi. "Kim size saldırırsa siz de tıpkı onun saldırdığı gibi ona saldırın." Efendimiz mürettebata bağırdı. "Duymayan var mı? Bu emri ben vermiyorum, Allah veriyor. Fırkateynler bize saldırdı ve biz de onlara saldıracağız. Herkes savaş yerlerine, Allah'ın emrine uyun, acımak yok." Omuzluk hattında ilerleyen fırkateynler Ahmet'e bir mil kadar yaklaşmışlardı ki Diyavol Paşa Hazretleri istinga komutu verdi. Halatlara asılan denizciler yelkenleri toplayınca Ahmet olduğu yerde kaldı. Fakat bu sırada öndeki fırkateyn baş toplarını yine ateşledi. Güllelerden biri trinket yelkenini delip geçti. Diğeri ise kemere hattında suya düştü. Abuzer Reis, "Bizden olmalarına rağmen niye ateş ediyorlar anlayamadım," dedi. "Ayrıca yaptıkları delilik. Eğer bize saldırıyorlarsa bunu orsa çekerek yapmaları zor. Çünkü rüzgar üstünlüğümüz var. Yine de anlayamadım bu işi. Bizi niye düşman yerine koydular?" Derken herkes yukarı baktı. Ah, keşke başlarının üstünde kapkara bir yağmur bulutu olsaydı. Ama tepede daha da korkunç bir şey vardı. Mizana direğinde Kaptan Efendimizin yıldızsız gökler kadar karanlık sancağı dalgalanıyordu. Durumun ciddiyetini anlayabilen bir topçu çavuşu ipine asılarak sancağı indirmeye çalıştı. Ama ne yazık ki sancak direğe mıhlanmıştı. Birkaç kişi direğe tırmanacak oldu ama Efendimiz mermi yerine saçma atan o karabinasını ateşleyince bu kişiler ağır yaralar alıp inleyerek yere yığıldılar. Kaptan Efendimiz foga maytabını kapıp seyir güvertesindeki küpeşte topunun başına geçti. Bu küçük topa gülle yerine çivi ve demir parçaları doldurulmuştu. Hal böyle olunca gemiciler bir iki adım gerilediler. Kaptan Efendimiz kendisine nefretle bakan kalabalığa şunları söyledi: "Yoksa siz gönlünüz kadar ak bir sancak mı bekliyordunuz? Lekesiz, tertemiz, bembeyaz. Sizin alnınız kadar ak, öyle mi? Peh! Hepimiz günahkarız ve siyah da günahkarların rengidir. Aranızdan biri çıkıp da sakın söylemesin masum olduğunu. Çünkü hepinizin ne mal olduğunu biliyorum. Sen söyle Çıban Behçet, kumar borcunu ödemek için mi öldürmüştün o kadını? Bilezikleri kadının kolundan nasıl çıkardığını hatırlıyor musun? Onu boğarken baş parmaklarınla boğazına bastırdığında nefesi kesilmemiş miydi yoksa? Galiba annen de değildi o kadın, yanılıyor muyum? Bu halinle sen ak bir bayrak altında mı yaşamak ve ölmek istiyorsun? Annenin başörtüsü beyazdı, değil mi? Üstelik lavanta kokardı. O kokuyu yıllardır duymuyorsun." Arkadaşları Çıban Behçet'e bakıyorlardı. Oysa duyduğu utançtan başını önüne eğmişti. Efendimiz sözlerine devam etti: "Sanki tek suçlu oymuş gibi bu zavallı günahkâra bakmayın. Ya sen İpsiz Ali? Ortağın olan o ihtiyarın başına baltayla mı vurmuştun yoksa kürekle mi? Kanlar içinde yere yığılan adamın kuşağında 35 altın vardı herhalde. Yoksa 45 miydi? Sen söyle bitirim İlyas. Kız kardeşine, hem de öz kız kardeşine o çirkin..." İpsiz Ali söz daha bitmeden koşarak seyir güvertesine çıktı ve Diyavol Paşa Hazretlerinin ayaklarına kapandı. Bir yandan da katıla katıla ağlıyordu. Nuh Usta bu alçak adamı Efendimizin dizlerinden zor koparıp çukur güverteye itti. Kaptan Efendimiz durup dinlenmeden konuşuyordu: "Şaşı Hüseyin, Rıdvan dedeyi tanırsın herhalde. Amcan mıydı yoksa dayın mıydı? Tek mirasçısı sendin. Döktüğün kanın izi Emirgen korusundaki o taşın üzerinde hala durur. Baltacı Ramazan, kirlettikten sonra taşla ezerek öldürdüğün o güzelim kızın adını bile bilmezsin. Ama ben bilirim. Söyleyeyim mi, ne dersin? Adlar da ölüler kadar ağırdır. Taşıyabilecek misin bu adı? En iyisi seni fazla utandırmayayım. Sana gelince Kalender Ökkeş, sen anneni çok seviyordun herhalde. Herkes annesini sever. Ama seninki biraz farklıydı. İstersen buna sevgi demeyelim de istek diyelim. Fakat bu kelime de yetersiz. Şehvet desek belki daha doğru olur. Ya senin yaptığına ne demeli Bodur Şehmuz? 13 altın borcunu ödememek için Mikail Efendi'nin evini kundakladığında, bu adamla birlikte karısı ve 7 çocuğu da diri diri yanmadı mı? Sen... Gözlerini sakın kaçırma Çakmak Bin Ali. Dost doğru bana bak. Sana muhtaç olan yatalak babana bakmamak için onu nasıl bir maddeyle zehirledin? Mürdesenk, zincifre, kırmızı zırnık. Sana gelince Kayış Gafur, tezgahından o Venedik sekinesini çalıp cebine attığında, sarrafın çırağının kendine astığını biliyor musun? Gözlerimin içine bak Hacı Rıdvan. Çuvallar içinde denize attığın o çocuk cesetlerini kimse görmedi mi sanıyorsun? Ya sen Göbeles, hakkında hikayeler uydurduğun o Asım denen adamı karısı için bıçaklamadın mı? Ahmet'in Asım'ı yakalamak için sefere çıktığı palavrasını sıkan Göbeles Baba şaşkınlıkla, "Orada kimse yoktu," dedi. "Sen nasıl bilebilirsin bunu?" Efendimiz ona şu cevabı verdi: "Ben oradaydım. Ben sana günah işleyen ellerinden daha yakınım." Kaptan Efendimiz mürettebatın bütün günahlarını sayıp döktükten sonra şunları söyledi: "Siyah günahkarların rengidir. Çünkü her lekeyi saklar. Siz de günahlarınızın saklanmasını istiyorsanız, bu kara sancağın altında yaşayacak ve öleceksiniz. Ama eğer yanılıyorsam, yani aranızda bir günahsız varsa, şimdi hemen çıkıp kara sancağı indirebilir. Var mı böyle biri?" İhtiyar bir marinel hıçkıra hıçkıra ağlamaya başladı. Çukur güvertedeki gemiciler utançlarından boyunlarını eğmişlerdi. Hiç kimse sancağı indirmeye yeltenmedi. Efendimiz sözlerini sürdürdü: "Bu kara sancak günahlarınızı saklayacaktır. İşlediğiniz günahların kefaretini ödeyene kadar ruhunuz ve bedeniniz Hayatınız ve ölümünüz benim sancağımın altındadır. İtirazı olan var mı?
Ayrım sonu.